tadımız ve onurumuz için.
Hayatın Sesleri. Efendim merhaba diyoruz. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. İşte başladı birlikteliğimiz 15.55'e dek. Bugün de birlikte olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar. Yayınımızı sizlere ulaştıran sevgili Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Yine Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizleri bulmanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi gelin Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizde ilk müziğimizi dinleyelim.
Derdime çareyi.
de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bir mutfak aşığı var stüdyomuzda. Sizler de yakından tanıyorsunuz zaten. Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, tencere yemeklerini konuşacağız bugün yine. Daha önceki gelişinizde de birazcık bahsetmiştik ama bizim tencere yemeklerimiz öyle kolay kolay bahsedilmekle...
Ucu bucağı yok.
Evet, bitecek türden değil tabii ki. O kadar çok çeşidimiz var ki, o kadar leziz, buharı tüten yemeklerimiz var ki. Bugün nereden, nasıl devam edeceğiz?
Şöyle bir genel toparlayarak, bir perspektif yaparak... Bir bakış açısı vererek başlamak istiyorum. Türk mutfağının ana yemeği pilav ve türevleridir. Kendimize özgü tatlılarımız, sütlü tatlılar başka olmak üzere dünyanın en zengin tatlı mutfağı yine Türklerdedir. Ama tencere yemekleri Türk mutfağının klasiğidir. Türk halkının karnını doyuran şey tencere yemeğidir. Evet. Biz o sulu yemekleri yemezsek doymayız. Ekmeği bu kadar çok sevmemizin nedeni de o sulu yemeklerin bir tamamlayıcısı, hı hı, olması. Şimdi tencere yemeği dediğimiz zaman bazı yerde tencere kebapları diyoruz. Bazı yerde de tencere yemekleri diyoruz. Bazı farklılıklar var. Bunu önce bir belirtmek lazım. Tencere kebabı dediğimiz zaman genellikle parça etle onu tamamlayan bakliyat türü olabilir, sebze olabilir, hatta meyve olabilir. Çeşitli malzemelerle pişirilen sulu yemekler. Tencere yemekleri biraz daha geniş kapsamlı. Bunun içine sadece parça etli değil, mesela kıyma ile yapılanlar da var. Hiç kıyma konmadan sade yağla pişirilenler var. Hı hı. Ama zeytinyağı ile sıvı yağla pişiriyorsanız onlar ayrı bir grup zeytinyağlılar.
Evet.
Onlar daha çok... Gerçi onu sıcak yiyenler de vardır, özellikle bizim batı bölgelerimizde zeytinyağlı yemekler tencere yemeği niteliğinde sıcak olarak yenir genellikle. Ama klasik Türk mutfağında bunlar genellikle soğuk yenirler. Tencere yemeği, daha evvelki programlarda birkaç kere de belirtmiştim, esasında dünyanın en fast food'udur.
Evet.
En çabuk yemeğidir. Yapan için vakit alır ama yiyen için dünyanın en kolay yemeğidir. Masaya oturursunuz, yemeğiniz önünüze gelir ve yersiniz. Bu tabii Türklerin pratik zekasını da gösteren bir şey. Yani yemeği ne kadar tüketilmeye hazır bir biçimde sunabiliyorsanız o kadar
fast food oluyor.
Fast food'tur bu. Bu kadar basittir. Tencere yemeklerinden önce kebaplardan bahsedelim. Etle pişen. Orada birkaç tane çok önemli ipucu var. Halkımızın ve hatta profesyonel aşçılarımızın da çok iyi bilmediği, farkında olmadığı bir şey. Kuşbaşı ya da parça et kas dokusudur. Balık eti dışında gerek kümes hayvanları gerek kırmızı etle yapılanlar, hı hı, olsun, ısı eti sertleştiren bir faktördür. Onun için tencere yemeklerinin içinde Türk mutfağında daha güç pişen dana eti pek tercih edilmez. Dana etini biz daha çok kıyma olarak ya da işte sucuk, pastırma falan, evet, gibi kullanırız. Esas Türk mutfağı koyun etine dayalıdır. Daha kolay pişer koyun eti. Dolayısıyla bu bize bir ipucu veriyor. Haşlamalar, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, kızartmalardan daha çabuk pişer. Hı hı. Çünkü kaynayan suyun ısısı 100 dereceyi geçmez. Kapalı olarak güveç tarzında pişenlerde de çok düşük ateşle pişirilir. Bütün bunların amacı ete birden yüksek ısıyla yüklenip onun sertleşmesini engellemektir. Hı hı. Yine de et bir miktar sertleşir. Batılılar da bunu bildikleri için neredeyse eti yarı pişmiş olarak yiyorlar. Özellikle, evet, dana etini. Hı hı. Ama bu bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Türk İslami usulde olan kesimlerde hayvanın kanı tamamen akıtılır. Halbuki batıda kandan sucuk bile yapılır.
Evet.
Avrupa'da. Yani kanlı kanlı yemek bizim bakış açımıza, bizim ağız tadımıza, bizim görgümüze aykırı.
Değil, evet.
Dolayısıyla biz eti iyice pişiririz. Hatta böyle etin ne kadar güzel piştiğini anlatmak için ağzımızda dağıldı.
Lime lime.
Lime deriz. Lime oldu. Ya da helva gibi pişmiş. Hı-hı. Pamuk gibi pişmiş.
Lokum gibi.
Lokum gibi. Gibi.
Allah veririz.
İfadelerle bunu destekleriz. O halde pratik bir şey olarak tencereye etinizi koyduğunuz zaman bir, haşlama tarzında kaynar suya koyduğunuz et. Daha evvel de söylemiştim. Eğer etiniz lezzetli olsun istiyorsanız kaynayan suya koyacaksınız. Suyu lezzetli olsun istiyorsanız soğuk suda haşlayacaksınız. Hı hı. Koyduğunuz zaman yüksek ateşte değil. Altı düşük ısıda. Bir yarım saat, bir saat pişirin. Sonra ısınızı, pişme işlemini kolaylaştırmak için arttırın.
Hı hı.
Bu bazı insanlar, ya yemekleri çok güzel oluyor denen insanların kullandığı böyle
püf
gözlemlere
vardı,
dayanan evet. Püf noktalardan bir tanesidir. Bir başka püf nokta, eti mümkün olduğu kadar küçük parçalar halinde. Bizde kıymalı yemekler bütün dünya mutfaklarından çok daha fazladır. Kıymalı derken sadece köfteyi kastetmiyorum.
Evet.
Birçok tencere yemeğinizin katılımcısı kıymadır. Bunun nedenlerinden biri budur. Bizde yine yemek şeyinde kemikle eti pişirmek, çünkü kemik kasın kasılmasını engeller. Profesyoneller bunu çok iyi bilirler. Hmm. Lokantalarda etlerin büyük bir kısmı kemikli olarak, pişmiş olarak servis edilir. Özellikle esnaf lokantalarında. Çünkü et kemikle piştiği zaman küçülmez. Kemikle olan bağlantıları etin kasılmasını ve küçülmesini engeller. Dolayısıyla bu kasılma olayı, bizim halkımız bunu o kadar iyi bilir ki, yine Türk diline girmiştir. Eti çiğken kocana gösterme derler. Yani adam gelin, ya ben 3 kilo et almıştım, bu mu pişen et? Çünkü et piştiği zaman yarıya inmiştir.
İnmiştir, evet.
Kitle olarak. Dolayısıyla pişirirken bunlara dikkat etmek lazım. Batılılar eti yumuşatmak için bir takım şeyler kullanırlar. Marine etmek, terbiye etmek. Bu da bizim genelimizde yok. Biz taze yemeği tüketmeyi
severiz.
Dolayısıyla marine edilme olayı da Türk mutfağında yumuşatıcı bir faktör değildir. Daha çok bugün ızgara etlerde biz marine ediyoruz. Pişerken etin suyunu kaybetmemesi yine özellikle ızgaralarda önemlidir. Burada da söylenecek çok püf noktası var. Mesela kıymayı pişirirken, köfte yaparken soğan katarız. Esasında soğan kıymaya aroma vermek için katılmaz. Hatta iyi ustalar rendelenmiş soğanı sıkarlar, posasını katarlar. O posanın amacı soğanın içindeki yağı ve suyu emerek köftenin içinde tutmaktır. Çıkan suyu da kuşbaşı eti terbiye etmek için kullanırlar ya da dönerin etini.
Evet hocam, ama püf noktası varmış.
Püf noktaları bunlar.
Evet.
Tencere kebaplarında son yok. Belki 2000'e yakın Türk mutfağında tencere kebabı var. Tavuk etleriyle yapılabilir. Balık etinde pişirme problemi yoktur. Balık eti piştiği zaman sertleşmez.
Evet.
En avantajlısı ondur. Ama tavuk etleri için de pratik bir nokta olarak bugün piyasaya verilen tavuklar, genelde köy tavuğu diye özellikle satılanlar, yumurtadan kesilmiş, kartlaşmış tavuklardır. Bunların rengi sarımtıraktır. Köy tavuğu izlenimi verdikleri için bunlar kolay kolay pişmezler. Çünkü etin yumuşak olmasının bir nedeni de ne kadar körpe olduğudur.
Hı hı.
Genellikle kümes hayvanları 8 ayı geçtikten sonra et kolay pişmez olur. Bunu anlamanın bir püf noktası var. Bunu paylaşmak istiyorum dinleyicilerle.
Lütfen.
Bir tavuğun iki göğüsü arasında bir çıkıntı vardır.
Evet.
8 aydan sonra o çıkıntı kemikleşir.
Hı hı.
Tavuk alırken köy tavuğu diye size verilmek istenen tavuğun O kısmını şöyle elinizle hafifçe bükerseniz kırt diye kıkırdaksa kırılır. O pişirilecek tavuktur. Orası kemikleştiyse bu tavuk içinde, kaz içinde, ördek içinde, hindi içinde geçerli.
Evet. Bütün kümes hayvanları için.
Evet. O zaman işiniz zordur. Lezzetinde istediğiniz lezzeti bulamazsınız. Saatlerce pişirirsiniz. Buna dikkat ederse ev hanımlarımız özellikle daha
ya
başarılı.
Ya da mutfağı seven beyler.
Beyler. Benim gibi ilk öğrendiğim şeylerden biri oydu. Malzemeyi, alışverişi ben yaparak başladığım için mutfakla olan ilişkim. Evet. 3-4 sene bütün evin alışverişini çocukken
aslında
ben yaptım.
En önemlisi de o.
Evet, malzeme bilgisi.
Malzeme taze olması, evet. Güzel olması, evet. Değil mi? Onu, evet. Seçmek de çok önemli.
Evet. Bir de bir şöyle bir anlayış vardır. Yemeği pişirirken tuzu önceden koyarsanız et sertleşir. Esasında tuzu önceden koyma yerine şöyle diyelim. Tencere yemeğine yeni bir malzeme eklerken küçük bir parça tuz daha ekleyin. Eti tencereye tamamen tuzsuz olarak koymayın. Çünkü belli bir pişme aşamasından sonra et artık tuzu çekmez.
Peki başta koyarsak da sertleşecek?
Az koyun. Az koyun. Hani deriz ya tatsız tuzsuz. Bu tatsız tuzsuz. Bir şey daha vardır. Suyu çöpü ayrı olmuş deriz. Yani
özdeşleşmemiş.
Onun için malzemenizi koyacaksınız. Bazı malzemeler çok tuz çeker. En çok tuz çeken malzeme pirinçtir. Pirinç de doğal olarak sıfırdır tuz oranı. Hı hı. Biz tıpta tuz kısıtlaması istediğimiz zaman hastaya pirinç veririz. Pirinç lapası tuzsuz, sıfırdır tuzu. Patates çok tuz çeker.
Evet.
Yani malzemenizi tanırsanız pişirirken yeni malzeme eklediğinizde o malzemenin istediği tuzu. Bunu tecrübeli ev kadınları bilirler. Mesela dolmayı ocağa koyar, dolmanın içine koyduğu kıymada belli bir tuz vardır. Sonra tencerede biraz piştikten sonra üzerine bir tuz serper. Ona da şöyle derler, bu biberin hakkı.
Evet.
Ya da domatesin hakkı. Hı hı. Esasında bu işi böyle öğretmek için söylenmiş bir şeydir. O sebzenin hakkıdır, doğru.
Evet.
Ama sonradan ekler onu. Baştan ekmez.
Hı hı hı.
Dolayısıyla tuzun veriliş sırasının iyi bir ustayı izlerken dikkat edeceğiniz şeyler. Hangi ısıda başlatıyor yemeği pişirmeye? Suyu baştan çok koyarsanız et parçalanır. Sebze de parçalanır. Bizim yahni dediğimiz şeyde sebzeyi çiğden koyarız. Onda biraz daha cesur olabiliriz. Ama oturtma dediğimiz yemeklerde sebzeyi önceden pişirerek koyarız. Zaten geçen programda da söylemiştim. Oturtma sebze yumuşak olduğu için et piştikten sonra sebzesi eklenir.
Hı hı.
Çok kısa bir süre özdeşleşsin, birbiriyle,
evet,
uyum sağlasın diye pişirilir. Tencerede asla karıştırılmaz. Şöyle sallanarak sebze oturtulur.
Hı.
Sosun ve
oturtma
etin
içine. Oturtma da oradan geliyor
oturtmada
herhalde adı da.
Buradan geliyor.
Evet. Hocam aslında tabii tencere yemekleri dediğiniz gibi binlerce. Dolayısıyla anlata anlata bitmez.
Sonra çok büfnek de var. Birkaç tanesini daha ileriki programlarda inşallah anlatacağım.
O zaman yine en kısa zamanda sizi stüdyomuza
i̇nşallah.
Bekliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
bu haftada verdiğiniz bilgiler
sağ
için.
Olun.
Sağ olun,
sağ
var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Mutfak Aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Hadi gel uzatma aşk senden yana. Hadi gel uzatma boş ver dünyaya. Hadi gel uzatma Allah aşkına. Hadi gel uzatma aşkı yabana atma. yana. Hadi gel uzatma, boş ver dünyaya. Hadi gel uzatma Allah aşkına. Hadi gel uzatma aşkı ya bana atma.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve biz şimdi Elazığ'a uzanmak istiyoruz. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Merhaba, başkente.
Merhabalar, hayırlı günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, iyi günler diliyoruz biz de.
Sağ olun.
Evet, Dünya Kültür Mirası geçici listesine tarihi Harput kentiyle dahil oldunuz. Öncelikle Elazığlıları kutluyoruz Sayın Başkan.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, şimdi 4000 yıllık bir mazi herhalde, değil mi? Birazcık bize evet. O tarihi kültürden söz eder misiniz? Neyle, tabii, nasıl tabii. Girdiniz Harput, bu geçici miras listesine?
Harput 4000 yıllık kadim bir medeniyetin, kadim bir kültürün ve sanatın merkezi. Burada 4000 yıllık süre içinde birçok ırklar, birçok dinler, birçok mezhepler kalmışlar. Kendi kültürlerini yaşamışlar, kendi medeniyetlerini yaşamışlar. Kendi musikilerini ve edebiyatlarını ortaya koymuşlar. Ve bu 4000 yıllık kadim medeniyetin süzgecinden geçen, şu anda Harput'ta yaşam merkezi olarak oluşturduğumuz hem restorasyon çalışmaları, hem turizm, kültür ve sanat çalışmaları çerçevesinde Harput'un UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmesi için geçen yıl çalışmaları başlattık. Harput'ta yine bu 400 bin yıllık medeniyetlerin bırakmış olduğu yapı izleri var. Harput Kalesi bunlardan biridir, tarihi bir kaledir. İçindeki mahzenleriyle, içindeki mahalle kültürüyle, ve yine cezaevi diyebileceğimiz suçluların bırakıldığı yerlerle, değişik mağaralarla ve yapımında su yerine gül suyu, süt kullanıldığından dolayı da Süt Kalesi ismini almasıyla çok özel bir kaledir. Yine Harput'ta bu tarihi süre içinde yapılan kiliseler, yapılan camiler, yapılan hamamlar, hanlar Harput'u bir açık hava müzesi haline getirdi. Biz bunun bir dünya mirası haline gelmesi için geçen yıl UNESCO'ya müracaatımızı yaptık. Elazığ'da, İstanbul'da, Ankara'da birçok toplantıları gerçekleştirdik ve Harput'un kimliğini ortaya koyduk. Akabinde geçen yıl yine Paris'te UNESCO'nun merkezinde Harput'la ilgili bir konferans düzenledik. Ve anlattık. Tabii orada özellikle Fransız yazarlarının, gazetecilerinin ve UNESCO yetkililerinin Harput'la ilgili, Elazığ'la ilgili birçok soruları oldu. Biz 3-3,5 saatlik bir süre içinde o sorularına cevaplar verdik. Harput'un tarihi eserlerini orada tanıttık, filmlerini gösterdik, fotoğraflarını gösterdik ve 31 Mayıs 2018 itibariyle de Harput UNESCO'nun geçici miras listesinde yerini aldı.
Evet.
Bu açıdan peki, çok sevinçliyiz ve çok gururluyuz.
Ne güzel, ne güzel. Bu değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak çok önemli tabii. Evet. Peki asıl listede ne zaman yer almayı düşünüyorsunuz? Evet, bunun tabii, için çalışmalarınız var mı? Hedefleriniz hemen, doğrultusunda neler var?
İkinci işimiz başladı. Asıl listede, kalıcı listede yer almak için çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bu çerçevede öncelikle Harput'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte alan yönetimini oluşturuyoruz. Bu alan yönetiminin akabinde Harput'ta birçok restorasyon çalışmalarını fiilen başlattık ve uygulamaya başlattık. Harput'un sokak sağlıklaştırma çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Yine Hartut'taki geçmişi günümüze yansıtan en önemli belgelerden biri olan mezar taşlarının okunmasını Elazığ Fırat Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Çok yönlü bir çalışmayı fiilen başlattık ve inşallah nasıl bir yıllık süre içinde tabiri caizse rekor kırarak UNESCO'nun geçici miras listesine yer aldıysak, aynı şekilde inşallah bunu kalıcı hale getirmek için de yoğun çalışmalarımız başladı. Tabii Hartut sadece yollarıyla, hamamlarıyla, camileriyle, kiliseleriyle var olan bir yer değil. Hartut aynı zamanda bir kültür merkezi, bir sanat merkezi, bir şiir merkezi, bir edebiyat merkezi ve bir musiki merkezi. Bizim Çayda Çıra halk oyunumuz dünya birincisi olarak yer aldı ve bunu aynı zamanda tescillendirdik. Yine Hartut Havzası dediğimiz Kerkük, Şanlıurfa'yı da içine alan çok geniş bir havzada Hartut medeniyetinin izlerini görmek mümkün. Bu açıdan Hartut'u kalıcı miras listesinde olabilmesi için de biz bütün bunları, bu doneleri hazır hale getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte çalışacağız ve inşallah UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kalıcı olarak yer almış olacağız.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mücahit Yanılmaz. Yeniden Elazığ'ı ve Elazığlıları kutluyoruz. O gerçek listeye alındığınızda yine sizleri yayınımızda görmek isteriz. Sağ olun, var olun.
Ben de teşekkür ediyorum ve Ramazan ayındayız. Bütün dinleyicilerin Ramazanlarını kutluyorum. Rabbim bayramına eriştirsin inşallah.
Teşekkür ediyoruz. Biz de iyi bayramlar diliyoruz şimdiden. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Mücahit Yanılmaz Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin hemen stüdyo konuğuyla tanıştıralım sizleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün bizlerle birlikte. Merhabalar. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün akide, inanç ve imandan söz edeceğiz. Önce hepsini bir tanımlayarak başlayalım isterseniz hocam.
Hay hay.
Nedir akide, inanç ve iman?
Aslında akide kelimesi inanç, Türkçe'de kullandığımız inanç kelimesinin tam Arapça karşılığı. İnanç dünyamız dediğimizde akide dünyamız diyoruz. Ama inanç tabii o kelimeyi kullanmamız gerekir. Ama terminolojide akide metinleri mesela klasik kültürümüze hep öyle gelmiştir. İman ile akide ya da iman ile inanç arasında ne fark var diye soralım. Akide kelime tahlil etmeye daha müsait inançtan. Çünkü Arapçada mesela akide, evet, biz Türkçede de kullanıyoruz. Evlilik akdi, hı hı, ticaret akdi. Buradaki de akit aynı kökten geliyor. Hatta dinleyenlerimiz hatırlarlar. Felak Nas surelerinde neffasati fil ukat diye orada da ukat, akide aynı kökten düğüm anlamında kullanılır. Hı. Düğümlere üfleyenler diye tercüme ediliyor. Düğüm. Düğüm de bir bağ ipi sarıyoruz, bir çekiyoruz, düğüm atıyoruz. Aslında bu sıkı bir bağlanma demek. Düğümü sıkı bir bağlama yapıyoruz, bir daha çözülmesin. Evlilik akdi bir düğümdür, aslında çözülmesin. Ticaret akdi bir düğüm atıyor iki kişi çözülmemek üzere. Akide o halde insanı bir sisteme, bir varlığa çok sıkı sıkıya bağlayan bir düğüm anlamında akide, evet, inanç. O zaman inancı bir bağlılık düğünü, bağlılık sözleşmesi şeklinde almamız mümkün. Peki bu bağlılığın, bu akide sözleşmenin içerisinde neler var o zaman? İkinci olarak da bu soru gelir. Dini tabii bir sözleşme bu akide. Önce varoluşsal, yani din dediğiniz şey öncelikle varoluşsal. Bir kişinin, mesela filozoflar, bu aydınlanma filozofları hep şunu kabul etmişlerdir. Derler ki bir insanın kendi doğasında, çünkü aydınlanma doğacıdır, doğa, doğal ahlak, doğal din derler. Bir insanın doğasında şu hep vardır derler. Bir, yaratıcı bir varlığın kabulü. Çünkü bu yaratılmış evreni ben yapmadım. Orada hazır ama bu ince dizayn edilmiş olması bunu bir yapanın olduğunu gösteriyor. İkinci olarak bu üst akıl ya da bu designer, tasarımcıya, buna Allah diyoruz biz, bu varlığa karşı bir şükran duymamız gerektiği. Çünkü yapana, size bir şey hediye edene, verene teşekkür etmemek de insani bir şey. Ha, teşekkür etmemiz lazım. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu işte ibadetlerle yaparsınız derler. Bu arka arkaya böyle gelir. O zaman bu varoluşsal bir histir. Yani kişinin bu bahsettiğimiz akideyi, sözleşmeyi yapması bir varoluşsal histir. Bu aynı zamanda bir anlam, hayatına bir anlam katma girişimidir. Çünkü yani durduk yerde tek kişiyim de hayatıma ikinci birisini kattım, üçüncü birisini kattım. Bakın bir eyleme geçtim, harekete geçtim, bir aktif, dinamik bir sürece girdim, evet, ve onun bana getirdiği sorumluluklar artık oldu. Ben dünkü kişi değilim artık. Sorumluluklar olan birisiyim. Akide ya da bir sözleşmenin tarafı oldumsa. Şimdi dolayısıyla dinde de akidenin, bu sözleşmenin tarafları var. Bunlardan bir tanesi Allah, bir tanesi de insanlar. Ve bu sözleşme, akide sözleşmesi öncelikle insanı bir sözleşmenin tarafı olma sorumluluğuna, bilincine, şuuruna kavuşturmayı amaçlar. Bu öncelikle bu birincisidir. Ve çok ciddi bir sözleşmedir bu. Allah her bireyle teker teker bu sözleşmeyi yapar ve onları anlamlı ve değerli kılar. Yani bizim sokakta gördüğümüz ve beğenmediğimiz elbisesiyle, davranışıyla, yürüyüşüyle, eğitimiyle, küçük gördüğümüz, hor gördüğümüz her bir birey aslında Allah'la, Allah'ın kendileriyle sözleşme yaptığı, onunla bir sözleşmenin tarafı olan insanlar. Bunun farkında olmadığı için insanlar aslında kendilerine ne kadar büyük bir değer biçildiğini farkında değiller. Yani tabiri caizse Allah'la ortak bir iş yapıyorlar. Bu akidenin, ortak iş yapmanın, bir aktin tarafıyız. Bu bizi anlamlı yaptı tabii. Anlamlı yaptı ama bunun getirdiği sorumluluklar da var. Şimdi ne bu sorumluluklar? Birincisi sorumluluğun, akidenin getirdiği ilk sorumluluk iman işte. Ne demek iman? Bu akideye önce bütün gönlünü vereceksin. Yani neye taraf olduk? Yani bir iş kurduk diyelim, ticari bir iş kurduğumuzda diyoruz ki kardeşim bütün mesaimi bu işin gelişmesi, büyümesi için ben vereceğim. Bütün, tamam. Çünkü buraya bağlı benim her şeyim, çoluk çocuğumun rızkı. Diyor ki akide sizden, ya bu sözleşme, bu inanç buna bütün gönlünüzü, bütün varlığınızı buna vermeyi gerektirir. İman bu, bağlılık. Ve imanın kökeninde, imanın kalbi, Hazreti Peygamber'in öyle bir tanımı var. İmanın kalbi, düzeltiyorum, imanın yeri kalptir. Akidenin yeri zihindir. Akidenin yeri zihindir. Yani yaptığımız sözleşmeyi biz biliriz. Bütün maddeler zihnimizde var. Her birini teker teker. Yani akide sözleşmedir ve maddelerden oluşur.
Evet.
Maddelerden oluşur. Kesinlikle akide maddedir ve rasyoneldir. Rasyonel. İman bütün bu sözleşmenin maddelerine tamamına birden bağlılıktır. Dolayısıyla mesela biz Allah'a akide, metin 1, Allah vardır. Bu akide. Ölümden sonra bir hayat vardır. Bu akide. Allah bizden insanca bir yaşam sürmemizi ister. Akide. Bakınız. Bu sözleşmenin maddelerini sayıyorum. Bakın akide. Yani evet. Sözleşme. Peki bunların tamamına birden, madem ki en altına bu maddeler, 50 madde yazdım. En altına imzamı diyorum. Bütün kalbimle bu imzamı atıyorum. İşte ona biz iman diyoruz. Bütün maddelere bağlılık. Ve imanın temelinde emniyet, bakın iman, emniyet aynı kökten gelir. Bu şu demek, bu maddeleri taraf olduğum, altına imza attığım bu maddelerin hayat bulması için, bunların güvende olması için, bunların bir ihanete uğramaması için, hayat bulması için ben elimden geleni bütün kalbimle ve zihnimle yapacağım. Akide orada duruyor, imzaladık, neler içerdiğini biliyorum. Varlığımı oraya kattım ve ondan sonra bu bilinçle, bu şuurla yaşamanın adına da takva deniyor. Takva, bütün bu bilinci canlı tutmak. Yani neye tarafım, niçin buradayım, bütün yapıp ettiklerimde, insanlarla muamelemde. Yani şöyle diyeyim, mesela Hazreti Peygamber diyor işte, bir gülümseme sadakadır. Bakın o da bu akidenin bir parçası. Yani bir insana, ya doğal olarak böyledir. Sabah apartmandan çıkarken karşılaştığımız bir insana bir mahkeme duvarı gibi böyle somurtarak yanından geçebilirsiniz. Ya da bir gülümseyebilirsiniz. Merhaba, hayırlı sabahlar, günaydın, neyse. Yani bir şey söyleyebilirsiniz. Evet. Bunu Peygamberimiz diyor ki aranızda selamlaşmayı yayınız diyor. Yani birinin yanından geçerken kesinlikle bir şey deyiniz. Merhaba deyiniz, selamun aleyküm deyiniz, iyi akşamlar, ne derseniz deyin ama bir iletişim kurunuz. Şimdi bakın, hayatta hep aktif olmaya, özne olmaya, orada bir enerjiyi sizin başlatmanıza, bu da bu imanın bir parçası. Aslında diyeceksiniz ki hocam ne alakası var? Yani gülümsemeyle ne alakası var imanın? Ama işte ne dedik? Yaşadığımız toplumun, insan ilişkilerinin daha güvende olması imanımızın bir akidenin bir parçası yapılmış.
Hayatımıza yansımalarını, olumlu yansımalarını görüyoruz.
Kesinlikle.
Aslında bu anlamda.
Kesinlikle. Yani. Akide ve imanı, konuştuğumuz bu akide ve imanı sadece Allah'la tekil olarak, benim aramdaki ilişki olarak tanımlamıyoruz. Bunlar bizim fenomenoloji dediğimiz bilim dalının bütün çalıştığı bu. Bütün çalıştığı mesele budur. İbadetlerde ya da başka dini olarak tanımladığımız her eylemde mutlaka bir fenomenoloji var. Yani onun topluma ya da kişinin kendisine yansıyan bir anlam dünyası var. Bir anlam dünyası var. Dolayısıyla orada bizden istenilen, yani şöyle diyelim, Allah'a iman, dikey zeminde iman.
Evet.
Ne demek? Allah'a inanıyorum ne demek? Allah'a iman, güvenmek demek.
Evet.
Çünkü Allah da bize inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor, mümin, Allah da mümin, ben de müminim. ben müminim, Allah'a inanıyorum diyorum. Peki Allah da mümin, benim müminim. Bana mümin olduğunu söylüyor. E bana mı inanıyor? Yoksa ya nasıl bir şey bu? Dolayısıyla müminlik sıfatı hem inanmayı hem yaşadığımız alanı herkes için güvenilir bir yaşam alanına çevirmeyi. Bakın misyon dediğimiz o. Yani evet. Akide size taraf olduğunuz bütün bu sözleşme maddelerine bir yaşam alanı açmanızı istiyor. Dolayısıyla o yaşam alanı yatay bir alan burası. Diğer insanların hayatı. Şunu biz tekil olarak varız. Bakın tek olarak varım. Herkes tek. Hı-hı. Stüdyoda da. Herkes evet. Tek. Ama biz birlikteyiz. Bakın tek tekiz ama biz birlikteyiz. Dolayısıyla toplumsal yaşam, toplumsallık tek tek bireylerden meydana gelen bir organizma. Peki tek tek bireylerin iyiliği mükemmel bir toplum, kötülüğü dejenere bir toplum, içinde yaşamak istemediğiniz bir toplum üretiyor. Dolayısıyla burada şunu söyledik, akide teker teker ya da iman teker teker her bir bireyin yaşamıyla alakalıdır. Mesela toplumun imanı diye bir şey yok, toplumun akidesi diye bir şey yok. Bireyin akidesi var, inancı var, bireyin imanı var ama öyle bir iman olsun ki diyoruz, Kur'an-ı Kerim'de şu riske karşı bizi uyarıyor. Diyor ki imanınız size ne kötü şey emrediyor. Bakın iman hiç insana kötü bir şey emreder mi? Emredebiliyor. Ne demek mesela? Bendensen kardeşim, bendensen sonuna kadar sana saygı duyarım. Değilsen o zaman yok etmek için seni elimden geleni yaparım. E şimdi böyle bir bakın imanı bir insana bunu emreder mi? Emredebilir. Emreder. Kendi imanından olmayanların kökünü kazımak gibi bir eylemin içine girebiliyor mu insanlar? Giriyor.
Evet.
Giriyor.
Evet.
O zaman demek ki o zaman burada bakın o iman birlikte yaşamayı sağlamamış, tam tersi parçalanmaya götürmüş. Onun için Kur'an-ı Kerim şunu söyler. Temel insanların bir arada yaşamasını mümkün kılacak üst şemsiye kavramlar geliştirin.
Evet.
Akide ve iman bu kavramlardan bir tanesi. Nedir o? Yani ikisi. Nedir? Dediğimiz gibi akide bir insanın, bir müminin Allah'la yaptığı sözleşmenin maddelerini içerir ve bu sözleşmenin maddeleri insanların hayatını daha iyiye, daha mükemmele götürmek isteyen bir ilahi iradeye yer açmak, onu mümkün kılmak görevidir. O akidenin bir parçası olduğumuz için değerliyiz. Başta söylediğimiz o değeri evet. Çok önemsiyorum. O akidenin bir parçasıyız. Dolayısıyla toplum içindeki ilişkilerimizle saygınlığımız artıyor ya da azalıyor. Son olarak şunu söylemek isterim. Bir insan doğuştan şereflidir, onurludur. Ama bu şerefini ve bu onurunu ölünceye kadar muhafaza edeceği kayıt altında değildir. Böyle bir söz kendisine verilmemiştir. İnsanın şerefi ve onuru başka insanların şerefi ve onurunu korumasına bağlıdır. Dolayısıyla şartlı bir yaşam sürüyoruz. Bu şart başka hem Allah'ın rızası hem başka insanların rızasını kazanmaya bağlıdır. Akide de bizden bunu ister.
Evet, biz de o zaman o görevi en iyi şekilde yerine getirmek dileğiyle diyelim. Ve çok teşekkür ederim hocam bugün için. Sağ olun, var olun, ağzınıza sağlık.
Siz de sağ olun.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz hocamıza.
Sağ olun.
Çocuk da böyle çaresiz kalacak, öfke ile beslenen çocuklar yalnızdırlar. Ve ümitleri çiçeklerden, acıları tarihlerden, senin gibi benim gibi onlar da hep insan. Küskün çocuklar, sanki biraz. gizlenen gözyaşların kurusun inançlarında. Sene 1945, onlar da hep insandılar ve sevgiye inandılar ve saygıya inandılar.
Sonuna geldik. Bugün de Hayatın Seslerinin sevgili dinleyenlerimiz programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın Türkiye saatiyle haftanın son günündeki birlikteliğimize yine Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla birlikte olmak üzere görüşelim diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yamama
24. Ben buraya, bu sınırda yanıp duracağım.